Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizinle Yüz Akı Dergisi'nden muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan Heva Hevesten Kurtulma Çaresi İlahi Nefes başlıklı yazısını paylaşacağız. Kaçış nereye? Mesnevi'de Hazreti Mevlana, kader sırrının hayat ve ölüm arasındaki mücerret hakikatini, diğer taraftansa hayata sımsıkı sığınıp da ölümden kaçmaya kalkışın boş bir telaşı olduğunu müşahhas şekilde ne güzel izah eder. Süleyman aleyhisselam devriydi. Saf bir adam bir kuşluk vakti kudretli peygamberin sarayına telaşla girdi. Nöbetçilere, hayati bir mesele için Hazreti Süleyman'la görüşeceğini söyledi ve hemen huzura alındı. Süleyman aleyhisselam benzi sararmış, korkudan titreyen adama sordu. "Hayrola neyin var? Neden böyle korku içindesin? Derdin nedir? Söyle bana." Adam korku ve heyecan içinde başladı anlatmaya. "Bu sabah karşıma Azrail çıktı. Bana hışımla baktı ve hemen uzaklaştı. Anladım ki benim canımı almaya kararlı." Hazreti Süleyman sordu. "Peki ne yapmamı istiyorsunuz?" Adam yalvarıp yakardı. "Ey canların koruyucusu, mazlumların sığınağı Süleyman! Sen nelere muktedirsin? Kurt, kuş, dağ ve taş senin emrinde. Rüzgarına emrediver de beni buradan alsın ta Hindistan'a götürsün. O zaman Azrail belki beni bulamaz. Böylece canımı kurtarmış olurum. Medet senden." Süleyman aleyhisselam adamın kaderin bir sırrından bir başka sırrına intikal edeceğinin idraki içinde rüzgarı çağırdı ve "Bu adamı hemen al, Hindistan'a bırak" emrini verdi. Rüzgar bu bir esti, kükredi ve adamı aldığı gibi bir anda Hindistan'da uzak bir adaya götürdü. Adamın arzusu yerine gelmişti. Öğleye doğru Hazreti Süleyman divanını toplayarak gelenlerle görüşmeye başladı. Topluluğun içinde Azrail aleyhisselamı da gördü. Hemen yanına çağırıp, "Ey Azrail, bugün kuşluk vakti bir adama hışımla bakmışsın. Neden o zavallıyı korkuttun?" diye sordu. Azrail aleyhisselam cevap verdi. "Ey dünyanın ulu sultanı, ben o adama hışımla bakmadım. Hayretle baktım. O yanlış anladı, vehme kapıldı. Onu burada görünce şaşırdım. Çünkü Allah Teala bana o adamın canını Hindistan'da almamı emretmişti. Ben onu burada Kudüs'te görünce bu adamın yüz kanadı olsa bu akşam Hindistan'da olamaz. Bu nasıl iştir?" diye hayretlere düştüm. İşte onun öfke sandığı farklı bakışımın sebebi buydu. Hazreti Mevlana bu kıssayı anlattıktan sonra sorar. "Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Bu hayali bir şey. Kimden kapıp kurtarıyoruz? Allah Teala'dan mı? Ne boş hayal. Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Dünya para pul, kadın, giyim, kuşam, ticaret değildir. Bunu bil." Bu kıssa, ecel hükmünün ve fanilik hakikatinin de misalidir. Bize sermaye olarak verilen ömürler, rüzgar gibi hızla geçmekte, hakla mülaki olunacak an gelivermektedir. İnsan ne kadar yaşasa da ölümü istemez. Faniliğe isyan halindedir. İlk insan Hazreti Adem'in zellesi de cennette baki kalmak arzusuyla işlenmişti. İnsan fanilikten kaçarken heva ve hevesine tabi olursa oradan oraya savrulmakta fakat ruhunun gerçek ihtiyacını bulamamaktadır. Ölüm meselesi peygamberlerin irşatlarına rağmen öteden beri beşeriyeti çok meşgul etmiştir. Zihinlerde zehirli bir yılan gibi çöreklenen, zaman zaman sancılı, ürpertili ve iğneleyici şekilde kımıldanan ve kımıldandıkça da ruhu taciz eden bu dehşetli sual, dünya perestler tarafından türlü nefsani ifadelerle susturulmak istenmiştir. herkesi hayat mezundan daha üstün ve ateşli girdap halinde saran ölüm, istisnasız başlara çökecek en çetin bir istikbal musibetidir. Onu izah edebilmek, insanlığın mühim bir problemi olmuştur. Fakat bu metafizik meseleyi tatmin edici bir şekilde cevaplayabilecek tek merci, insanın yaratıcısı, Maliki Yevmiddin olan Allah'tır. İnsan ruhundaki beka arzusunun gerçek tatmini esas hayat olan ahirettedir. Kalbin huzuru, uhrevi faaliyetler olan zikrullah'tadır. Huşu içinde ibadetlerde ve hizmetlerdedir. İnsanın fanilik korkusunu Hazreti Mevlana şöyle dile getirir. İlahi, ezelde bize bağışladığın bir damlacık bilgiyi kendi deryalarına ulaştır. Benim canımda bir damlacık ilahi bilgi var. Sen bu bilgiyi nefsani isteklerden, topraktan yaratılmış olan şu tenin süfli arzularından kurtar. Allah'ım, bu topraklar o bilgi damlasını örtmeden, şu rüzgarlar kurutmadan onu koru. İnsanın hilkat hamurunda tevazu ve hizmet gibi hakikatleri remzeden toprak, temizlik ve bağlılığı ifade eden su yer aldığı gibi kibir ve isyanı ifade eden ateş de vardır. Şu ayeti kerime insanın tabiatındaki hava unsuruna da işaret eder. Andolsun biz insanı havada kurumuş bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Hicr 26. Ayette zikredilen salsal havada kurumuş çamur safhasında hava unsuru devreye girer. Hava insanın çamuruna, topraktaki ataletin zıddına hareketlilik getirmiştir. Bunun yanında tabiatındaki istikrarsızlık, döneklik, ahde vefasızlık ve yıkıcılık vasıfları da bu safhanın bir neticesidir. İnsanın nefsani arzu ve düşüncelerine de heva denilmiştir. İnsan, dünya hayatı içinde heva ve hevesine meylettikçe hakkı olan ahdine vefasızlık eder. Şehvet rüzgarına kapıldıkça iffeti olan sadakatinde kopmalar onu tehdit eder. Öfke kasırgalarına kapıldıkça akıl başından uçar gider. Peygamber Efendimiz nefsin heva ve hevesine karşı daima ikaz buyurur. Ümmetim adına en çok korktuğum şey, nefislerinin hevalarına uymalarıdır. Akıllı kişi nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışandır. Ahmak da nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır umandır. Nefsin heva ve hevesine uymak adeta Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü Rabbi, Halik'i ve ilahı olan Allah'ın emirlerini bırakıp kendi nefsinin arzularını yerine getiren ve nefsinin batıl düşüncelerine tabi olan kişi, kendi nefsini ilah edinmiş demektir. Ayet-i kerimede buyrulur. Ey Resulüm! Nefsani arzularını kendine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacaksın? Furkan 43. Bu hale sürükleyen gaflettir. Gafletse iki gözünün önüne iki parmağını koyarak kişinin kendi kendisini âmâ kılması gibidir. Gaflet hakikatlere karşı kalbe bir perde çekilmesidir. Mayın tarlasında pervasızca koşmak gibidir. Adeta uçurumların kenarında dikkatsizce dolaşmaktır. Gaflet kuzunun kurda sevdalanmasıdır. Gaflet kulun ebedi hayatına zehir saçan manevi bir hastalıktır. Onu en öz tabiriyle kulun kendisini yoktan var eden Rabbini unutması şeklinde tarif edebiliriz. Cenab-ı Hakk'ı unutan bir gönül gaflet girdabına kapılır ve selamet sahiline varamadan ziyan olup gider. Ayet-i kerimede bu kimseler için şöyle buyurulur. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr 19. Gaflet, anlık zevkler uğruna ebedi bir saadeti felakete uğratmak, fani olan dünya hayatını bakiye, yani sonsuz cennet hayatına tercih etmek hamakatidir. Gaflet, günün ortasında güneşi kaybetmeye benzer. Gaflete düşmüş bir kimse, okyanus ortasında dümeni kırılmış bir gemiye benzer ki hangi girdapta boğulacağı belli değildir. Gafil bir kimse hayatı nefs gözlüğüyle seyrettiğinden bir gün mutlaka karşılaşacağı ölüm, diriliş, hesap ve sırat gibi zor menzilleri unutur. İlahi nimetler karşısında nankörlük ederek pervasızca günahlara dalar. Cehalet, şehvet, ihtiras, kibir, gurur, cimrilik ve öfke gibi hamakat manzaraları sergiler. Bu sebeple dinimizde nefsani arzulara asla uymamak, yani gaflete duçar olmamak, diğer taraftansa daima vahyin ışığında Hakk'ın emir ve yasaklarına, Allah Resulü'nün sünnet-i seniyesine tabi olmak esastır. Havanın istikrarsızlığı gibi hevada gel geçtir. Hevesler saman alevi gibidir. Mümin bu geçicilik ve dağınıklıktan kurtulmalı, istikamet ve istikrara kavuşmalıdır. Hazreti Mevlana der ki, ey insan, senin gönül dünyan bir misafirhanedir. Sana gelen gamlar ve sürurlar sende bir misafirdir. Sakın onların daimi olduğunu zannetme. Gelen fani gamlara üzülme. Çünkü onlar geçicidir. Hepsi de senden ayrılacak birer yolcudur. Fani sururlara da sevinme. Zira onların da bekası yoktur. Demek ki gönül dünyasında fani endişe ve sevinçler izale edilmeli, fakat orada iman ve takva kökleşmelidir. Kabir taşlarında daima bir irşat ve ikaz olmak üzere hüvel baki yazar. Manası baki olan, fanilikten münezzeh olan yalnızca o Allah'tır. İnsan faniliğini hatırlayacak, nefsani hayata meylini bertaraf etmeye gayret edecek. Cenab-ı Hakk'ın iki esmasının kullarda tecellisi yoktur. Biri beka, yani sonsuzluk, diğeri halk, yani yaratma. Dünyada beka tecellisi yoktur. Cenab-ı Hak'tan başka her şey fanidir. Buna mukabil, nefsin mayasında da faniliğe isyan, yani razı olmama vardır. Bin bir ıstırap içinde muzdarip olsa da yine ölümü istemez. Kabristanları bir ürperti halinde seyreder. Bu alemde kullarda halk tecellisi de yoktur. İnsan eliyle yapılmış hiçbir makine kendisi gibi bir başka makine doğuramaz. Hiçbir uçak bir başka uçağı dünyaya getiremez. Gerçek ve ebedi huzurun tek çaresi dünyaya aldanmamaktır. Gafilane bir hayat, çocuklukta oyun, gençlikte şehvet, erginlikte gaflet, ihtiyarlıkta elden gidenlere hasret ve nedametten ibarettir. Lokman Hakim de gafletten kurtulmak için şu hatırlatmalarda bulunur. İki şeyi unutma, Allah Teala'yı unutma, ölümü unutma. İki şeyi de unut, sana yapılan cefaları yani menfi davranışları unut, yaptığın hayır ve iyilikleri unut, sana enaniyet vermesin. Mümin kalbindeki imanı kuvvetlendikçe bir dağ gibi istikrar ve sebat sahibi olur. Gerek nefsinden gelen heva ve heves rüzgarlarına, gerek şeytanından esen vesvese ve iva fırtınalarına, gerekse de imtihan gereği hayatın değişen şartlarına karşı sırat-ı müstakimden savrulmaz, hak ve hakikatten ayrılmaz. Hazreti Mevlana şöyle demiştir. Namaz ehli olmayanı, huşu ve gönülle kılmayıp makbul bir namazdan uzak kalanı, öfke rüzgarı, şehvet rüzgarı yahut tamah rüzgarı kapıp götürür. Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyurur. Allah Teala iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam sözle kelime-i tevhid üzere yaşayışta sapasağlam tutar, sebatkar kılar. İbrahim 27. Değişen şartlar karşısında sebatı kaybetmemek ve istikameti şaşırmamak için Allah'ın dinini yaşama ve yaşatma faaliyetlerine devam etmek şarttır. Ayeti kerimede buyurulur. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yani onun dinine yardım ederseniz, yani yaşar ve yaşatırsanız, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sırat-ı müstakim üzere sabit kılar. Muhammed 7. Tasavvuf bu istikameti kazanma yolunda kalbin sanatıdır. Gerçek tasavvuf, kitap ve sünnetin duygu derinliği içinde sır ve hikmetlerden nasip alarak yaşamaktır. Kitap ve sünnetin muhtevasının dışına taşan her hal, kal ve davranış batıldır. Bu hakikati ifade etmek için de pergelin sabit ayağı şeriattır denmiştir. Hazreti Mevlana buyurur, "Biz pergel gibiyiz, sabit ayağımız şeriatta, öteki ayağımızda 72 milleti dolaşmaktayız." İnsanın ölüm korkusunun çaresi, güzel ahlaklı, salih amellerle müzeyyen bir ömür yaşamaktır. Çünkü mes'ud bir ölüm, iman ve Kur'an nurları, gönül feyizleri altında geçen bir hayatın mükafatıdır. Ecel rüzgarı, küfür ve fısk ehline kasırgalar şeklinde gelecekken, müminlere latif bir meltem gibi esecektir. Çünkü nasıl yaşanırsa, öyle bir ölüm tecelli edecektir. Hazreti Mevlana, hava üzerinden bu farkı bildirir. Ecel rüzgarı, ariflere, Yusuf aleyhisselamın gömleğinin kokusu yahut gül bahçesinden gelen rüzgar gibi yumuşak, güzel eser. Ecel rüzgarı, hevasının peşinde bir ömür yaşayanlara ise sert bir kasırga şeklinde eser. Bir kul, nefis sultasında sırf dünyaya iman etmiş gibi yaşarsa, kabir ona karanlık bir dehliz olarak görülür. Ölümün dehşeti hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek derecede onu muzdarip kılar. Fakat benliğini aşar ve ruhunda meknuz olan meleklik sıfatının istikametinde merhaleler kat ederse, ölüm hayal ötesi muazzam ve muteal olan Rabbe vuslatın mecburi bir şartı olarak görülür. Böylece ekseri insanlarda soğuk ürpertilere sebep olan ölüm gönüllerde refik-i alaya yani en yüce dosta kavuşma heyecanına dönüşür. Ayet-i kerimede buyrulur. Herhangi birinize ölüm anı gelip de "Ya Rabbi biraz tehir etsen, az bir şey geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam" demeden evvel "size verdiğimiz rızıktan harçayım." Münafikun 10. Ve bin Münebbih rahmetullahi aleyh anlatır. Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken, üzerine giymek için sayısız elbiseler içinde en güzelini ve binmek için de birçok at içinden en rahvan ve gösterişli olanını seçti. Adamlarıyla birlikte muhteşem bir tavırla, böbürlenerek ve etrafına caka satarak yola çıktı. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapıştı. Hükümdar hışımla bağırdı. "Sen de kimsin? Benim karşımda kim oluyorsun? Çekil ölümden." Adamcağızsa sakince cevapladı. "Sana söyleyeceklerim var. Senin için çok hayati bir mesele." Hükümdar merakla karışık bir hiddetle, "Söyle bakalım." deyince adam, "Gizlidir. Eğil de kulağına söyleyeyim." dedi. Hükümdar eğildi. Adam, "Ben Azrail'im. Canını almaya geldim." dedi. Hükümdar bir anda neye uğradığını şaşırdı. Telaşa kapıldı, aman dilemeye başladı. "Ne olur biraz müsaade et." dedi. Azrail aleyhisselamsa, "Hayır, sana müsaade yok. Ailene de ulaşamayacaksın." dedi ve oracıkta hükümdarın canını alıverdi. Daha sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam, salih bir mümin kulla karşılaştı. Ona selam verdikten sonra, "Seninle bir işim var. Bunu sana gizli söyleyeceğim." dedi ve kulağına eğilerek kendisinin Azrail olduğunu söyledi. Mümin kul buna sevindi ve şöyle dedi. "Hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyordum. Bütün gayretim noksanlarımı ve kusurlarımı bertaraf edip ölüm anımı güzelleştirebilmek içindi. daima son nefesimin endişesi ve hazırlığı içindeydim. Azrail aleyhisselam dedi ki, öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla. Salih zat şöyle mukabelede bulundu. Benim en mühim işim Allah Teala'ya vuslattır. Bunun üzerine ölüm meleği şöyle dedi. Hangi hal üzere istersen o hal üzerinde canını alayım. Adam sevinerek buna imkan var mı diye sordu. Melek evet senin için bununla emrolundum deyince adam tebessüm içinde öyleyse abdestimi tazeleyeyim, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al dedi ve ruhunu bu şekilde huzurla teslim etti. Demek ki ölümü hatırdan çıkarmayanlara ve ona daima hazır olanlara ölüm mütebessim bir çehreyle gelmektedir. Ecdadımız ölüm tefekkürünü devamlı kılmak için mezarları daima şehir ortalarında ve cami önlerinde yapmıştır. Gaye şudur, namaz için camiye girip çıkan insanlar ve yolu bir kabristanın önünden geçen kimseler üzerinde huvel baki, baki olan ancak Allah'tır. Her nefis ölümü tadacaktır ve benzeri hakikatlerin yazılı olduğu mezar taşlarını seyretsin ve ölümü unutmasın, her zaman ölüme hazırlıklı olsun. Zira Resulullah Efendimizin de ashabına ve biz ümmetine en çok hatırlattığı hakikat, Allah'ım esas hayat ancak ahiret hayatıdır. İlahi takdir karşısında mümin hiçliğini müdrik, abdi aciz olduğunu bilen bir hal içinde olmalıdır. Hazreti Mevlana, azameti ilahiye karşısında boyun bükmenin huzurunu ne güzel ifade etmiştir. Kasırga pek çok ağaçları kökünden söker, yıkar. Fakat yeşermiş bir ota ihsanlarda bulunur. O sert rüzgar körpecik otun zayıflığını açır. Hasılı, varlığına nefhai ilahiyenin üflendiği insanoğlu, bir ömür kendisini mükerrem kılan iman, takva ve ihsan istikametinden ayrılmamalı, son nefesini huzurla verme gayreti içinde yaşamalıdır. Bu yolda nefsin hevası ve şeytan ivasından sakınmak, iman nurunu sert rüzgarlara karşı korumak da onun yegane çaresidir. Ya Rabbi, üzerimize sabır, sebat ve metaneti yağdır. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimin üzere sabit eyle. Bizleri heva ve hevesin esiri, nefsin zebunu olmaktan muhafaza buyur. Bizleri ve nesillerimizi Habibi Edibi'nin sünnetine sımsıkı sarılanlardan eyle. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi programında bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2016 sayısında yer alan ve Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümündeki muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Heva Heves'ten Kurtulma Çaresi İlahi Nefes başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın bir başka dergi ve birbirinden güzel yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.